Ayrım 5.
Bu kendini kurtarma eylemidir onun. Bir insan için bunu yapmak, kendi varlığının derinliklerine inmek, özünü kuran ilkeleri kavramak kolay değildir pek. İnsan kendi kendine bile kapalıdır. Nietzsche'ye göre bunu insan kendi kendine yapamadığı gibi başkaları üzerinde de yapamaz öyle kolayca. Çünkü insanı açığa çıkarmak güçtür. İnsanın kendi kendini açığa çıkarması ise büsbütün güçtür. Burada insanın ne denli güç bir sorun olduğunu seriyor gözlerimizin önüne. Ancak insan düşünen bir varlık olarak olduğu gibi kalmaz, değişir. Değişmeler öylesine kesin biçimlenmeler niteliğine bürünür ki insan kendi sınır çizgileri içinde bile iniş çıkışlar yapmaya başlar. Bu iniş çıkışlar, yalpa vurmalar daha çok aydın insan için çağında belli sorunları olan soğudaşlarına karşı kendi özünde bir takım sorumluluklar duyan insan içindir. Nietzsche'nin insanı bir toplum varlığı değildir. O daha çok bireycidir. Üst insan bu bireyciliğin en üst basamağına varan, topluma, yığınlara, insan kalabalıklarına yücelerden bakan insandır. Böyle olduğu için de insan yaşadığı toplumda kendi kendisiyle çatışma durumundadır. Gündelik olaylar insanı düzene değil düzensizliğe, barışa değil çatışmaya, savaşa itiyor. Kurumlar kendi kendini yiyor. Uygarlık kendi yavrularını yutuyor. İnsanlar birbirinin kanını emiyor. Bir düzenin yaşatılması için gerekli olan başka düzenler yıkılıyor. İnsanlar verimsiz, gereksiz gelenekler uğruna, inanışlar, bencillikler yoluna boğazlanıyor, dilimleniyor, acımadan doğranıyor. Böyle bir durumda insan bir sürü olmaktan öteye geçemez. Sürüyü yöneten bütün kolaylıklar daha bebekken, süt emerken öğretilir insana. Geleneklerin boyunduruğu altına sokulur. Bu boyunduruğun iki kalın bağı vardır. İyi ile kötü. Bunlar insana daha beşikteyken ağır sözler, ağır değerler olarak sunulur. Bunlar insanı belli koşullar altına alır. Bağımsızlığını kaldırır ortadan. Geçmişte iyi kötü denen, öyle nitelenenler o çağın ölçülerine, düşünce ilkelerine göreydi. Zaman değerler düzeninde yeni yeni dizilmelerin gerekliliğini koydu ortaya. Geçmiş kendi değer anlayışına göre bir düzen kurdu. Değerleri o düzene göre yerleştirdi. Oysa 19. yüzyıl başka atılımların gerçekleştiği bir çağdı. Artık onu kendi anlayış ölçüleri içinde yorumlama, anlama gereği vardır. Nietzsche bir insan için geçmişten eski, yıpranmış, çağın dışına atılmış geleneklerden, göreneklerden kurtulmayı Tanrı öldü diyerek dile getirir. Bu ölen Tanrı bir çağın bittiğini, bir dönemin kapandığını açıklayan bildiridir. Tanrı kavramı insan düşüncesinde yerleşen, bilincin derinliklerinde kök salan bir dokunulmazlıklar bütünüdür. İnsan kendi eliyle kendi canına kıydı. Yarattığının tutsağı oldu. Önce ortaya koydu, biçimlendirdi, sonra dönüp kendi yaptığının önünde iki büklüm oldu, eğildi. Bir daha doğrulamazcasına eğildi. Bunu bütün uluslar kendi dillerince yaptı. Kendini bu yarattığı düş varlığının içinde gizledi. Nietzsche bu düşünceyi her ulus kendi iyilik ve kötülüğünün diliyle konuşur. Anlamaz bu dili komşu. Sözleriyle dile getirir. Bu ulus dili sonradan başka uluslarca yorumlanır, kavramlar arasında aktarmalar olur. İnsan kendi dışında yaşayan bir soydaşının buluşlarını göklerin boşluğundan, sonsuzluğundan inmiş, indirilmiş tanrısal buyruklarmış gibi benimser. Bir ulusun tanrı yaratıp başka ulusların ona dört elle sarılmaları bu yüzdendir işte. İnsanın tarihi boyunca yaptığına, yarattığına tapma eğilimi vardır. Bu yüzden insan yarattıklarının tutsağıdır. Nietzsche insanı bu eski tutsaklıktan kurtarmak için Zerdüşt'ün diliyle Tanrı'nın öldüğünü daha işitmemiş diyerek uyarır. Gerçekte ölen bir Tanrı değildir. İnsanın bilinç altında taşıdığı bir korkuluktur, bir çağın bitişidir. Tanrı neden ölsün, doğmayan ölür mü? Gelenekler insanı belli bir çevrede baskı altında bulundurduğu sürece insan sınırlanır, düşünce gücü verimsizleşir. İnsan özünden uzaklaşır. Nietzsche'nin sürü olarak nitelediği kalabalığa karışır. Bu kalabalığa karışma insanın bilerek yaptığı bir iş değildir. İnsan kendi kalabalık ortamında bilemediği bir baskı altındadır. Üst insan bu ağır, bu derinden gelen baskıyı sezen, birden kaldırıp atan, çağının boyunduruğundan sıyrılan soydaşlarına, çağının düşünce ortamına ışık tutan, yön verendir. Üst insan yalnız kendini değil, çağını aşarak geleceği kurtarandır. Zamanla sınırlı, bağlaşımlı olmayandır. Onun belli bir yeri, belli bir zaman süresi sınırlı olarak yoktur. İnsan bir istem bütünüdür. Üst insan bu istenci bir bütünlük içinde gerçekleştiren, eylemleştirendir. Nietzsche'nin böyle insana bir eylem varlığı olarak bakmasının ana nedeni Schopenhauer'ın ilkesidir. Zerdüşt dinini incelemesi, eski Hint-İran inançlarını Schopenhauer aracılığıyla öğrenmesi sonucu doğuya yöneldi. Orada Nirvana'nın özünde yok olarak sonsuzluğa ulaşan derin bir insan istencini buldu. Nietzsche'de de dile gelen üst insan, Hint inançlarındaki Nirvana'nın batıya göçüşü sonucu gerçeklik kazandı. Nirvana insanın istençle kendi kendini yenmesi, zamanın üstüne çıkması, belli bir yerde olma, yeryüzünün belirli bir kesiminde bulunma gereğinden sıyrılmasıdır. Üst insan 19. yüzyıl Avrupa'sının düşünce, insan anlayışı açısından kurtarıcı örneğidir. İnsanı iyi ile kötünün çatışma alanı olarak nitelendiren, kötüden kurtulmak için insanın geçici yanını yokluğa iten bu eski Hint inancı Nietzsche üzerinde derin izler bıraktı. Oysa insan bu iki karşıt gücün iyi ile kötünün birleştiği, karşı karşıya geldiği bir bütündür. Bunlar birbirini gerekli kılar. Birinin olmadığı yerde öteki de olmaz. Ne iyisiz, kötü ne de kötüsüz bir iyi düşünülebilir. İnsanı bunlardan sıyıran bir felsefe gerçeğinden de soyar, soyutlaştırır. Nietzsche, kirli bir ırmaktır insan. Bu kirli ırmağı içermesi, bozulmadan kalabilmesi için deniz olmalı kişi derken, insan özünde bulunan, insana yakışmayan oluşumları anlatmak istiyor. Ona göre bu kirli insanı içeren, yine de bozulmadan kalan bu engin deniz, üst insandır. Bir bakın, üst insanı tanıtıyorum size. İşte bu denizdir o. İnsan varlığıyla bağdaşmayan nesneleri içeren insanı, bozulmadan, özüne yıkım gelmeden bir bütünlük içinde kuşatıyor üst insan. Bu sözlerden, üst insanın bir ışık gibi, bir aydınlık gibi bütün kötülükler üzerine düşmesine karşılık pırıl pırıl kaldığı anlaşılıyor açıkça. Nietzsche'nin üst insanı yaşadığı çağın özlem duyduğu yüce bir insan örneğidir. Çağın beklenen ışığı, aydınlığıdır düpedüz. O çağın Avrupa'sı kargaşalık çıkmazlarında yüzüyordu. Bütün düşünce düzenleri olanı değil de olması gerekeni ele alıyordu. Çağın ne yolla kurtulacağını, hangi düşünce doğrultusunda yeni bir aydınlık kaynağı bulunacağını pek düşünen yoktu. İnsan anlayış değildi işte. Bir takım çelişik yorumlarla açıklanıyor, elle tutulur bir nesne, bir savaş aracı gibi görülüyordu. İnsanı böyle gören, gerçeğine inemeyen sığ tutumun özünde eski günü geçmiş gelenekler vardı. Bir zamanlar suçların en büyüğüydü Tanrı'ya karşı işleneni. Oysa öldü Tanrı. Onunla birlikte öldü bütün suçlular da. Şimdi suçların en korkuncudur yeryüzüne karşı işleneni. Bir de bilinmez sayılanın özünü, yeryüzünün anlamından üstün tutanı. Zerdüşt bir ön deyişle çağının durumunu daha başlangıçta böyle açıklıyor. Bu sözlerin özünde dile gelen düşünceye göre insan artık Tanrı'ya değil yeryüzüne karşı suç işliyor. Yeryüzünün gerçek değerini anlamak istemeyen suçludur. İnsan varlığının sınırları dışına çıkmıştır artık. Nietzsche bunları söylerken insanla çağını karşı karşıya getiriyor. İnsanın gerçek sorumluluğunu koyuyor ortaya. Sonra bir sıçrayışla çağından bütün yeryüzüne, evrene geleceğe açılıyor insan. İnsan olmanın sorumluluğunu indiren Nietzsche'nin insanı çağından sorumludur. İnsan soyuna, yeryüzüne karşı sorumludur. Ancak bu sorumluluğun en yüksek ölçüde bilincine varan üst insandır. Onun görevi çağını bilinçlendirmek, geleceğe karşı aydınlık, saçacak gerçek kaynağı bulmaktır. İnsan olmak biraz da sorumluluk taşımak, yükümlü olmaktır. Nietzsche'nin insanı yaratıcı insandır besbelli. Peki ne işe yarar yaratıcı insanın dışında kalanlar? Bu yığınlar, bu sayısız kalabalıklar. Sorunun karşılığını yine onun düşüncelerinde buluyoruz. Ona göre bu yığınlar, bu kalabalıklar gerçek insanın, üst insanın yaratılmasında kullanılan araçlardır. Bu yığınlar üst insanın yapıldığı mermerden dökülen yongalar, kırıntılardır. Onlar da gereklidir. Nietzsche'nin dilinde yığın insanı denen kalabalıklar büsbütün önemsiz değildir. Bu yığın aktüre bakımından yığındır. Eski felsefenin şu değerlerin durağına erdemi oturtan felsefenin ortamında kaldığı, aktüre dışında genel geçerli olan bir değer tanımadığı için yığındır. Eski değerlere, eski felsefe verilerine yumuk gözlerle bağlandığı için yığındır bu insanlar. Nietzsche bu tür insanlara yaratıcı gücü, geleceğe ışık tutucu yeteneği olmayan, oysa bir iş gördüğünü sanan kendini beğenmişlere epigon diyor. Bunlar bir epigonlar daha çok birer insansıldır. Kendini olduğundan büyük gören, yaptığının gölgesinde evrenin barınacağını sanan bu epigonlar bütün çağlarda vardır. 19. yüzyıl Avrupa'sında ise pek çok vardır. Avrupa bir epigonlar ülkesidir. Eskinin aktarıcılığını yapan, eskiden kalana tapan, eskiyi sırtında taşıyan birer yükçüdür bu epigonlar. Nietzsche'nin dilinde de, gözünde de onlar uygarlığın yüz karasıdır. Bu epigonlar birer aktörü adamıdır bir bakıma. Yaşamla sıkı sıkıya bağlantısı olan, insan yaşamıyla eylemleri arasında içten bir bağlantı kuran, kurması gereken, kurduğunu sanan aktörenin taşıyıcısıdır bunlar. Bunlar birer moral varlığıdır da. Ancak bu moral ne işe yarar, o da ayrı bir sorundur Nietzsche'de. Nietzsche'nin düşüncesine göre moral, yaşam için bir yorum olmamalı, yaşamla insan arasındaki içten özlü, kopmayan bağı, yakınlığı değerlendirme, önemini ortaya koyma, ışığa kavuşturma olmalıdır. İşte insanın bir moral varlığı olarak yapması gerekenlerden biri de budur. Nietzsche bu epigon dediği varlıkların bağlandığı, ortaya koyduğu değerlere pek önem vermez. Onları değer bile saymaz. Ona göre değer ancak insan başarısı olabilir. İnsan başarılarının dışında genel geçerli olan değerler yoktur. Eskilerin değer dedikleri de değer değildir. Söz gelişi kendi başına iyi, kendi başına kötü diye bir varlık yoktur. Ancak insanla olan ilişkileri bakımından iyi, kötü diye nitelenen nesneler vardır. İnsan bunları kendi açısından yorumladığı için iyi ile kötü kavramları doğdu. Zamanla genel geçerlilik kazandı. Güzel, çirkin, saygı, doğruluk, yardım, erdem için de böyledir durum. Kendi başına buyruk varlıklar değil bunlar. Nietzsche bir değer yaratan varlık diye anlıyor insanı. Değerler insan başarıları olduğuna göre insan da değerleri yaratan bir bilinç, bir başarı varlığıdır. Ancak bu insan bir epigon değildir, bir başarı kaynağıdır. Nietzsche'nin insan anlayışında yaratıcı insan dışında kalan yığınlara pek çoklar demesinde eski Anadolu'lu bilge Heraklitos'un etkisi vardır. Heraklitos düşüncelerinin kalabalıklarca anlaşılmasını, sözlerinin ayağa düşmesini istemezdi. Bilgelikle ilişkisi olmayan, verilenle, geleneklerle yetinenlere çoklar derdi. Nietzsche bu çokları kendi dilinde pek çoklar yaptı. Onların sayısını, yaşadıkları ortamın sınırlarını genişletti. Bunu kendi düşüncesinde biçimlenen yaratıcı insanın, üst insanın anlamını açıklamak, değerini belirtmek, anlatmak için yaptı. Bu pek çoklar zamanın akışı içinde yok olan, uygarlık düzeyinde bir iz bırakmadan akıp giden varlıklardır. Onlar yalnız ortamın yığınlaşmasına yarar. Kalabalıkların çoğalmasını sağlar. Yığın geçmişten aldığını olduğu gibi saklayan, ona bir dokunulmazlık anlamı yükleyen bir sürü olmaktan öteye geçemez. Bu sürünün uygarlığa, insanlığa katkısı yoktur. Yığın insanı başkalarının yaptıklarını, yarattıklarını yorumlamakla bir iş yaptığını sanır. Boyuna başkalarının ağzıyla konuşur. Öyle bir gün gelir ki yığın insanı başkalarının yaptıklarını kendi ürünü sanır. Öylesine bilinçsizleşir yığın insanı, sürü insanı. Yığın insanı yalnız Nietzsche'nin yaşadığı 19. yüzyılda değil, bütün çağlarda vardır. Onlar kendilerine verilenleri aktaran, olduğu gibi saklayan birer nesnedir. Onlar genç kızların çeyiz sandıklarına benzer. İçine ne konsa saklar, korur. Nietzsche insanı yorumlarken 3 ayrı örnek serer gözümüzün önüne. 1. Benim diyebilen, kendi kendinin gücünü tanıyan, ortaya koyduğu başarılarla, yapıtlarla geleceğe yön veren, çağını aşan, evrenin anlamı olan üst insan. 2. Bir takım sorunlar koyabilen, geleceğe değil de ancak kendine yön verebilen, kendi sınırlarını belirleyebilen, ben istiyorum diyebilen insan. 3. Yığın insanı. Verilenle yetinen, geleneklere, göreneklere bağlı kalan, başkalarınca sınırlanan insan. Nietzsche'nin sanat düşüncesi. Bütün başarıların, yaratmaların kaynağıdır sanat. Üst insanın bir niteliği olan yaratma eyleminin en ışıklı, en aydınlık ürünü sanatla konur ortaya. Sanat insan için yaratıcı, doğurucu eylemdir. Üst insan ancak sanatla gerçekleşir. Çağını sanatla aşar. Geleceğe sanatla açılır. Sanatın ana niteliği yaratmak, yoktan var etmektir. İnsan düşüncesinin doğum sancıları içinde kıvranması, kendini aşması, evrene açılması sonucu sanata eylem niteliği kazanan ürün çıkar ortaya. İnsan bu sanat sancısı içinde evrenle birleşir, onun gibi enginleşir, sınırları genişler, kendini tanrısal bir sonsuzluğun akışı içinde bulur. Nietzsche'ye göre sanatın iki yüce kaynağı vardır. Biri eski Anadolu tanrısı Dionysos'a, öteki Apollo'ya varır. Bu iki tanrıdır sanatın, yaratmanın, bilginin ana kaynağı. Ancak Nietzsche bu türlü bir sanat anlayışına etkisi altında kaldığı Schopenhauer felsefesinden varır. evreni bir tasarım olarak gören, onu bilinçsiz, gözü kapalı bir istencin yönetimi altına koyan, öyle yorumlayan Schopenhauer'e göre insanın kendi özünün bilincine varması, mutluluğa ulaşması için kendini aşması gerekir. Bu kolay bir iş değil. İnsan bir düş, bir tasarım olan evreni kavradıkça, özünü anladıkça mutsuz olur. Bir düş olan nesnenin ardından koşması onu yorar, umutsuzluğa düşürür. İnsan özünde yerleşen bireyleştirme gücüyle evreni karşı duran bir nesne, bir konu durumuna getirir. Onun bir düş, bir tasarım olduğunu, gerçekliği bulunmadığını, insanın bu evreni yöneten bilinçsiz isteminin tutsağı olduğunu anlar. Bu durum insanı acılara, üzüntülere iter. Önü sonu boş olan bir nesnenin, bir tasarımın tutsaklığından kurtulmak ister. Bunu da ancak özündeki bireyleştirici istemle yapabilir. İnsan istencini bilincin ışığı altında biler. Kendi özünün derinliğine iner. Yaşamın acılarından, bu evreni yöneten bilinçsiz istencin egemenliğinden, baskılarından kurtulmanın yollarını arar. İnsan kendini bilinçli bir istençle acıdan, üzüntüden sıyırır. Yaşamı mutluluğa ulaşmak için bir basamak, bir aşama olarak kullanır. Bu söylenenleri yapmanın iki ayrı yolu vardır Schopenhauer'a göre. Birincisi, yeryüzü işlerinden el etek çekmek, kendini yokluğun sonsuzluğunda Nirvana'nın özünde görmek. İstenciyle kendini evrenden sıyırmak. Nirvana'nın yokluğunda saklı mutluluğa ulaşmak. Bunu gerçekleştirmenin ilk yolu içe kapanma, istencin ışığı altında evren karanlığından sıyrılma. Böylece insan bir yandan bu bilinçsiz istencin baskısını azaltır, onun egemenliğinden kurtulur, bir yandan da kendi özünde saklı gerçeği, yoklukta varlığa, mutluluğa ulaşır. İkincisi, güzellik, sanat yolu ile bilinçsiz istencin baskısından, yaşam acılarının eziciliğinden kurtulmaktır. İnsan sanatla, güzellik eğilimiyle bilinçsiz istemin baskısından sıyrılır. Sanatlar arasında insanı istemin baskısından en kolay kurtaranı, insana en kolay bir atılımla kendini aşmayı sağlayanı musikidir. Müzik insanı kendi varlık sınırlarının ötesine geçirir. İnsan musiki ile kendini aşar, istencin bütün baskılarından sıyrılır. İstenç dışı bir uyum içinde kendi özünün mutluluğunu duyar, sevince kapılır. Nietzsche daha önce Schopenhauer'in ortaya attığı bu görüşü benimsedi. Felsefenin kapısını bu görüşün verdiği anahtarla açtı. Yakından tanıdığı Wagner'in yapıtlarında müziğin insan üzerindeki derin etkisini sezdi. Kısa bir süre sonra kendini musikiye vererek onun kaynağını, özünü araştırmaya koyuldu. Sonunda eski Anadolu'da Greklerde büyük şenliklerle derin bir coşkunluk içinde kutlanan Dionysos törenlerini inceledi, öğrendi. Dionysos içkinin, üzüm bağlarının, içip eğlenmenin, incir üzüm ekiminin, üremenin, insanlar arasında karşılıklı sevişmenin, birleşmenin, bitkilerin tanrısıdır, yöneticisidir. Trakyalı olan bu tanrıya eskiden Anadolu'da, sonra Yunanistan'da adaklar sunulur, onun adına coşkun törenler, içkili, sevişmeli eğlenceler düzenlenirdi. Ormanlarda, kırlarda, çamlıklarda gezerdi Dionysos. Büyük müzik törenleriyle kendinden geçercesine, sızıp kalırcasına içkili eğlencelerle kutlanırdı. Özellikle kadınlar Dionysos'un içkiden sızmış, aşırı coşkunluğa kapılmış bir durumda kendilerini dölleyeceğine, onlarla sevişeceğine inanırlar. Bu yüzden de içer oynar, ıssız çamlıklarda sızar kalırlardı. İsa'dan 15. yüzyıl önce başladığı açıkça bilinen bu Dionysos törenleri, Anadolu'da, Yunanistan'da insan coşkunluğunun, bağ bozumunda içmenin, eğlenmenin, sevişmenin kutsal sayıldığı birer toplantı niteliğindeydi. Bu törenlerde musiki başta gelirdi. Aşırı bir coşkunluk içinde düzenlenir, orada sevgi, sevinç, korku, çığlık birbirine karışır, insan istemin baskısından, egemenliğinden sıyrılırdı. İnsanın mutluluğunu, istem özgürlüğünü musikide bulan, onun özünde dile geldiğine inanan Nietzsche'ye göre, Dionysos törenlerinde insan kendi sınırlarını aşar, evrenin bütünü içinde erir. Gizliliklerin yüreğine, var olanın ana kaynağına iner. İnsan mutluluğu, yaratıcı eylemin özünü, ışıklı gücünü bulur orada. Usum bağlarından kurtulur, kendini boşlukların sonsuzluğunda görür. Burada başlar müzik. Burada yeşerir yaratıcı gücün, insan özünün ilk yemişleri. Nietzsche sanata, özellikle müziğe bu yolla varır. Daha sonra insan varlığının özünde yeşeren sanata, trajediye ulaşır orada. Onun gözünde biçim güzelliğine dayanan sanatla uyuma dayanan sanat, başka deyimle müzik ile heykel, insan mutluluğunun kendini aşmanın iki kaynağıdır. Uyum musikide biçim güzelliği yontudadır. Dionysos insanı taşkınlığa, kendini aşmaya, aşırı bir coşkunluğa ulaştıran müziğin tanrısıdır. İnsan onun izinden yürüdüğü sürece bütün baskılardan kurtulur, kendini yaratıcı bir eylem içinde bulur. Bu işten gelen yaratıcı taşkınlık sanatın özüdür. İnsanda dışa vuran iki içgüdüden biridir bunlar. İnsan istencin uzun çizgileri dışına çıkınca derin bir coşkunluğa kapılır. Yaratıcı yeteneğinin bütün güçlerini koyar ortaya. Bu yüzden yaratmanın, sanatın ilkelerinden biri de coşma, kendini aşmadır. Bunu da müzik sağlar insana ancak. Dionysos törenlerinde coşkunluğa kapılmak, insandaki yaratıcı içgüdünün boşalması, dışa dökülmesidir. Bir de düzen, ölçü, biçim güzelliği vardır. Bu da bir içgüdüdür insanda. Bunun tanrısı da Apollo'dur. Dionysos ile Apollo, taşkınlıkla ölçünün birbirine karşıt iki sanat özünün tanrılarıdır. Sanatın iki kaynağından, iki yaratıcı gücünden biri de yine bir Anadolu tanrısı olan Apollo'dur. Apollo bir ışık, bir denge, ölçü, düzen tanrısıdır. Biçim güzelliğinin yaratıcısıdır, koruyucusudur. Dionysos'ta görülen aşırı coşkunluk, taşkınlık, kendinden geçme onda yoktur. Dionysos taşkınlığa kapıldıkça, kendinden geçtikçe, coştukça Apollo durgunlaşır, ölçüyü, düzeni, biçime dayanan güzelliği elden bırakmaz. O insandaki biçime, dış güzelliğe, ölçüye dayanan içgüdüyü sever. Bu içgüdü insanı taşkınlıktan, aşırılığa düşmekten, boşluğa yuvarlanmaktan korur. İnsanı ölçüler içinde kalan bir coşkunlukla yaratıcılığa iter. Dionysos'la ilgili yaratıcı taşkınlık Apollo'nun elinde biçimlenir. İnsana derin bir coşkunluk veren ölçüye, dengeye varır. Nietzsche'ye göre sanatın kaynağı bu iki tanrıdır. Bu iki karşıt nitelikte yaratıcı gücün birleşmesinden, insan başarılarının en büyüğü olan, bütün sanatların anası durumunda bulunan trajedya doğdu. Trajedya, insanda iki karşıt içgüdünün, taşkınlıkla dengenin iç içe geçtiği, birbirini özümlediği, sindirdiği zaman ortaya çıkan bir sanat ürünüdür. O taşkınlıkla dengenin, coşkunlukla ölçünün birleşmesinden doğdu. Bu doğuş, Nietzsche'nin dilinde Dionysosça olmadır. Dionysosça olmada yalnız insandaki yaratıcı içgüdüler değil, bütün evren birliğe varır, çelişmeler, çatışmalar kaynaşır. Dionysosça olmanın büyüsü altında yalnız kişi kişiyle yeniden bağlar kurmaz, doğanın coşkunluğu içinde sevince kapılarak birbirine diş bileyen yabancılar, yitirdiği oğluyla aradığını bulanlar sarmaş dolaş olur, kişi kişiyle kaynaşır, seve seve döker ortaya bolluklarını doğa.